Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 27.
Ana titreyerek evet dedi. Çevresine bakındıktan sonra derin bir göğüs geçirdi. Sofia ananın ellerini okşayarak Robin'in yüzüne baktı. Bu bakışta bir hoşnutsuzluk vardı. Robin karanlık bakışlarıyla arkadaşlarının yüzüne bakarak alçak sesle tam adam dedi. Hepsi derin bir sessizliğe gömüldü. Güneşin ince ışıkları biraz sırma şerit gibi odanın içine uzanıp duruyor, bilinemez nereden bir karganın kesik sesi geliyordu. Ama bir Mayıs günü geçen ayların bir düş gibi kafasında dolaşan anıları içinde Pavel'i, Andre'yi düşünerek coşkun bakışlarıyla çevresine bakınıyordu. İki sıra ağacın arasında meydana gelen dar bir alanda, bir zamanlar içi katran doluyken şimdi boşalmış, kırık fıçılar, kabukları solunmuş, kabarmış ağaç kütükleri duruyor, havada telaş tozları uçuşuyordu. Ötede meşe kayın ağaçları çok sık iki sıra halinde yükseliyor, uzaklaştıkça belirsizleşen eğri bir çizgi doğrultusunda o alanı daraltarak sanki yerlerde sürünen yıkıntı ve pisliklere yer bırakmamak istiyordu. Böyle yan yana kımıltısız, sessiz uzanan gövdelerinden toprağın üstüne koyu sıcak gölgeler düşüyordu. O aralık Jacob arkasını dayadığı ağaçtan ayrılarak ileri bir adım attı. Başını sallayarak sert kuru bir sesle sordu. Sonra da bizi Jeff anne beni böyle adamların üzerine vurmaya, onlarla çarpışmaya gönderecekler değil mi? Rubin canı sıkkın yanıt verdi. Ya kimin üzerine gönderecekler sanıyorsun? Elbette öyle yapacaklar da bizi kendi ellerimizle birbirimize boğduracaklar. Asıl işin kötüsü de bu ya. Jeff'im alçak sesle ekledi. Ben yine de asker olacağım. İbniyati atıldı. Seni alıkoyan var mı? Git öl. Bakışlarını Jeff'imin bakışlarına diterek gülümsedi. Yalnız dedi, sana öğüt vereyim. Asker olur da bana kurşun sıkarsan kafamdan nişan al. Başka yerimden vurursan ölmem. Kötülüm kalırım. Kafamdan vur. Anladın mı? Hemen gebereyim. Jeff'im acı bir anlatımla, bunu daha önceden de söylemiştin dedi. Rubin ayağa kalkarak, dinleyin arkadaşlar dedi. Kolunun ağır davranışıyla anayı göstererek, şu kadını görüyor musunuz? Bunun oğlu belki mahvolmuştur. Ana can çekişen bir sesle ağlıyormuş gibi atıldı. Niçin böyle söylüyorsun Rubin? Çünkü öyle gerekiyor. Çünkü saçların boş yere ağarmamalı, kalbin boşu boşuna acı duymamalı. Bu durum seni öldürür mü sanki? Ha, sormayı unuttum. Kitap getirdin mi? Ana Rubin'in yüzüne baktı, bir süre sustuktan sonra evet dedi. Rubin avucunun içiyle masaya vurarak, pek güzel, zaten ben seni görür görmez anlamıştım. Zaten böyle olmasa gelmenin ne anlamı var? Şu halde bakın, oğlunu aldılar, hapse attılar, yerine anası geçti, iş görüyor. Ayağa kalkarak kolunu tehdit edici bir davranışla bağırdı. Alçak herifler, yaptığı şeyden haberi olmayan elleriyle bilseler ne ekiyorlar, ah bir bilseler, oysa bilmiyorlar. Hele dur, gücümüz artsın, aramızdan o kötü otları yolup atmaya başlayalım, o zaman görürler. Bu sözler Pelage'yi korkuttu. O zaman Rubin'in yüzüne bakınca adamın ne kadar değişmiş, ne kadar zayıflamış olduğunu gördü. Sakalı eskisi gibi dört köşe değil, eşitsizdi. Yanaklarının altından emicik kemikleri görünüyor, gözünün mavimtırak bir renk alan aklığında sanki uykusuz gecelerin acısını çekiyormuş gibi ince kırmızı damarlar görünüyordu. Burnu daha sertleşmiş, yırtıcı kuşların gagası gibi öğrenmişti. Aslında kırmızı iken sonra katran lekeleri altında kararan gömleğinin düğmeleri açılmış, yakasından kuru köprücük kemikleri, daha aşağıda göğsünün kara sık tüyleri görünüyordu. Bu adamın bütün varlığında eskisinden daha üzücü bir hal vardı. Ateşli gözlerinin ışığı yanık yüzünde bir üzüntü, öfke uyandırarak kızıl kıvılcımlar halinde parlıyordu. Rubin konuştu. Geçen gün müdür beni karşısına çağırdı. Anlatın bakayım, uyuşuk herif, papaz efendiye ne söyledin dedi. Niçin uyuşuk oluyormuşum? Akşamlara kadar çalışıp çabalıyorum. İşte benim kırılıyor. Ekmeğimi öyle kazanıyorum. Kimseye bir kötülük ettiğim yok dedim. Bağırıp çağırmaya başladı. Sonra suratıma bir tokat attı. Cabadan 3 gün tutuklattılar. Bakın halka nasıl davranıyorlar. Ne olsa söz söylüyorlar. Zararı yok, biz katlanırız. Ne var ki siz de bizden affetmek, unutmak beklemeyin. Ettiğiniz kötülüklerin öcünü ben almazsam başka biri alır. Sizden alamazsa çocuklarınızdan alır. Bunu aklınızda iyi tutunuz. Siz halkın duyusunun o demirden yapımı hırsı pençenizle derdiniz. Oraya kötülük tohumunu ettiniz. Bizi siz pençenizle derdiniz. Malum herifler, biz de sizi affetmeyeceğiz. Kızgınlığından kadına sınamıyordu. Sesinde öyle titreşimler vardı ki anayı titretiyordu. Sonra haline biraz durgunluk gelince sözünü şöyle sürdürdü. Hem papaza ne söyledim sanki? Bir gün toplantı olmuştu. Papaz birçok köylüyle birlikte sokağın ortasına geçmiş, diyordu ki insanlar bir koyun sürüsüne benzer. Kesinlikle bir çoban gerekir onlara. Ben bu sözü duyunca alay ettim. Ormana tilkiyi korucu koysak gerçekten pek çok tüy toplarız. Ancak bir tane kuş kalmaz dedi. Papaz bana yan gözle baktı. Sözlerini sürdürdü. İnsanlar acı çekmeli, zorluklara katlanmalı. Her zaman Cenab-ı Hakk'a yakarmalı. Ta ki Tanrı onlara sabır katlanması için güç versin. Ben bunlara karşılık yanıt verdim. İnsanlar bütün gün yalvarıp duruyor. Anlaşılan o bunları duymak istemiyor. Hayır hayır, bu duaları dinlemiyor. Ben bu sözleri söyledikten sonra papaz bana dönerek her gün Tanrı'ya ne dua ettiğimi sordu. Dedim ki ben sadece bir dua bilirim. Bütün zavallı halk, bütün insanlar bu duayı eder. Ya Rabbi bana efendilerimizin uğrunda çalışmayı, taş yiyip kan kusmayı öğret. İşte duam bu. Bunu söyledim ama adam bırakmadı sözümü bitirmemi. Burada birden konuşmasını sert keserek Sofya'ya sordu. Hanım, siz kibar bir ailedensiniz değil mi? Sofya hesapta olmayan bu sorudan titreyerek dedi ki, neden, bunu nereden anladınız? Çünkü kader sizi öyle yaratmış, öyle doğmuşsunuz. Yalnız sanıyor musunuz ki başınızı kaba saba bir örtüyle örterek o ayıbı, o soyluluk lekesini örtebileceksiniz? Bir papaz nerede olsa bellidir. Kafasını tıraş ettirmemiş olsa da yine bilinir ki papazdır. Bakın şimdi siz dirseğinizi masanın üstüne koyacaktınız, ıslaktı, hemen yüzünüzü ekşittiniz. Sonra omuzlarınıza bakın, bunun bir işçi kadının olmadığı çarçabuk anlaşılır, çünkü pek dar. Ama bu keskin sertliğinden, bu alaycı sözlerden gücenecek korkusuyla hemen atıldı. Seslendiğin kadın benim arkadaşımdır, hem namuslu yürekli bir kadındır. Bizim için, bizim idealimiz yoluna çalışmaktan saçları ağırdı, o kadar sert olma Rebin. Rebin acı bir solukla içini çekti. Kötü bir şey mi dedim ben? Sofya Rebin'in yüzüne bakarak kuru bir sesle dedi ki, bana bir şey söyleyeceğiniz mi vardı? Benim mi? Evet, şurada bir adam var. Buraya geleni birkaç gün oldu. Jacob'un amcasının oğlu. Zavallıcık hasta, veren. Vurdum duymazlığından değil ha. Aklı başında bir şey. Çağırayım mı, gelsin mi buraya? Sofya, hay hay gelsin dedi. Rebin kadının yüzüne baktı. Sesini alçaltarak Jeff'ini... Haydi git onu gör dedi. Söyle akşama buraya gelsin. Şefam kasketi başına geçirdi. Hiçbir şey söylemeden, hiç kimsenin yüzüne bakmadan ormanın yolunu tuttu. Rebin eliyle onu göstererek üzgünce başını salladı. Zavallı adam büyük bir yas içinde. Bununla birlikte inatçı olduğu için düşüncesinden vazgeçmiyor. Yakında asker olacak. Jacob'un askerliği geliyor. Jacob da Jefem de alaya gelmeyeceklerini söylüyorlardı. Jefem gitmeye karar verdi. Onun bir amacı var. Benim düşünceme göre bu kafayı duvara vurarak duvarı yıkmaya benzer. Hiç kafayla duvar yapılır mı? Zavallı askerler. Ellerine bir süngü veriyorlar, gönderiyorlar nereye? Kimin üzerine? Yine kendi üzerlerine. Yine kendi soydaşlarının üzerine. Gözleri bağlı göremezler. Görmeden, bilmeden yürürler. Evet, Şefem'in sıkıntısı büyük. İgnati de bu sıkıntılı kalbe bıçak saplıyor. Bence bundan çıkar çıkmaz. İgnati Rebin'in yüzüne bakmayarak karanlık bir biçimde, hiç de öyle değil, alaya gidince ahlakını değiştirirler. Sonra o da ötekiler gibi bizim üzerimize pislemekten çekinmez dedi. Rebin düşünceli, hayır sanmam, bunun ne gereği var? Herhalde gitmemek daha hayırlı. Koca Rusya içinde saklanmak isteyen bir adamı bulmak olmaklı mı? Bana kalırsa sahte bir izin belgesi elde etmeli, köyden köye gezmeli. İgnati elinde tuttuğu bir odun parçasıyla dizine vurarak, işte benim yapacağım şey bu dedi. Madem ki savaşmaya karar verdik, artık düşünmeye yer yok, duraksamadan yürümeli. Konuşma durdu. Telaşlı uçuşlarıyla arıların vızıltıları işitiliyor, kuşlar ötüyor, uzakta şarkı söyleyen bir ses kırların sessiz havasına doğru dalgalanarak geliyordu. Bir saniye sustuktan sonra Rubin yine söze başladı. Arkadaşlar, çalışmak gerek, çalışmak. Siz hanımlar yorgunsunuz. Belki biraz dinlenmek isterseniz kulübede hazır yatak var. Jacob, git de biraz kuru yaprak topla. Yine kitaplar nerede? Sophie ile Pilar da torbalarını açtılar. Rubin kitaplara bakmak için eğildi. Sevincini anlatan bir sesle, "Oh ne güzel, bak kocaman bir paket getirmişler." Sophie'ye seslenerek, "Siz böyle işlerde çoktan beri mi çalışıyorsunuz?" 12 yıldan beri. Adımız? Anna Ivanova.
Ne soruyorsunuz? Hiç. Elbette hapse de girmişsinizdir.
Evet. Bunun üzerine Anna Ivanova'nın yüzüne bakarak azarlayıcı bir sesle dedi ki, "Gördün mü? Gereksiz yere sert sert konuştun." Rubin bir saniye sustu, sonra kolları arasında bir deste kitap alarak, "Rica ederim, bana gücenmeyin. Köylü ve zengin katranlı su gibidir. Bir araya gelemezler. Her zaman biri ötekini atar." "Ben sandığınız gibi bir kadın değilim. Sıradan bir kadın. Düşünüp acı çeken, inleyen bir kadınım." "Olabilir. Durun gidelim de şu kitapları saklayayım." "Hepsini alma. İçinde bir de gazete var." Üç adam birden kulübeye koştu. Ana düşünceli bir bakışla onları izleyerek, "Ateş gibi bir köylü," dedi. Sofya doğruladı. "Evet öyle. Ömrümde bunun gibi bir adam görmedim. İnsan sanır ki bu adam yıllarca haksızlığa uğramış bir fedakardır. Haydi biz de gidelim. Gazetenin ne etki yapacağını görmek isterim." Ana yumuşak bir sesle yalvardı. "Sakın Rubin'e canınız sıkılmasın. Ne iyi kaydınız var sizin Pelage." İki kadın kulübenin kapısına gelince Ignati başını kaldırarak onlara aceleci bir bakış fırlattı. Sonra parmaklarını kıvırcık saçları arasına daldırarak dizlerinin üstünde duran gazeteye eğildi. Rubin ayaktaydı. Elinde tuttuğu gazeteyi kulübenin tavanındaki delikten giren ışık doğrultusunda tuttu. Okudukça gazeteyi daha yukarı kaldırıyor, dudakları kıpırdıyordu. Jacob da diz çökmüş, göğsünü yatağın kenarına dayanmıştı. O da okuyordu. Ana dikkat etti. Sofya gerçekle dolu sayfaların onlar üzerinde yarattığı büyülü etkiyi izliyordu. Birden yüzünde sevinç ışığı parladı. Yavaş yavaş kulübenin bir köşesine girerek oturdu. Sofya da ses çıkarmaksızın yanına gitti. Kolunu ananın omuzlarına attı. Jacob yerinden kımıldamaksızın alçak sesle dedi ki, "Baksana yahu, bu gazetede bize sövüp saymışlar." Rubin yüzünü dökerek gülümsemeyle yanıtladı. "Bizi severlerdi onun için. İnsana sevdiği her istediğini söyler de yine canı sıkılmaz." Ignati solularak başını kaldırdı, güldü. Sonra, "Bakınız derine yazmışlar. Artık köylüler insanlıktan çıkmışlardır. Gerçekten pek doğru söz. Köylüye artık insan denemez." "Hadi sen git, bize mühürlük taslama. Bizim yerimiz de ol da görelim," dedi. Ana Sofya dedi ki, "Ben biraz uyuyacağım. Hem yorgunum hem de katran kokusu başıma vurdu. Sizin de öyle değil mi?" "Hayır." Ana yatağa uzandı, çok geçmeden uyudu. Sofya yatağın kenarına oturmuş, ötede okumakla uğraşanları izliyordu. Ananın yüzüne gözüne konmak isteyen sinekleri, arıları, elinin şefkatli davranışlarıyla kovuyordu. Pelagia'nın gözleri yarı kapalıydı. Bu şefkatli davranış ona pek tatlı geliyordu. Rubin yaklaşarak sordu. "Uyuyor mu?" "Evet." Bir saniye sustu. Bakışlarını bir süre ananın kımıltısız rahat yüzünde gezdirdikten sonra içini çekerek alçak sesle sordu. "Oğlunun tuttuğu yola giden kadınlar içinde belki birincisi budur." Sofya onu esirgeyerek dedi ki, "Burada durmayalım, rahatsız olmasın. Biz çalışmaya gideceğiz. Sizinle oturup konuşmayı pek isterdim. Ne yapalım, iş var. Onun için akşama dek beklemeli. Haydi arkadaşlar." Sophie'yi kulübede yalnız bırakarak üçü de çıkıp gitti. Bu hali dikkatle izleyen ana kendi kendine, "Çok şükür barıştılar. Artık birbirlerine uyarlar," dedi. Ormanın açık havasını koklayarak rahat bir uykuya daldı. Gece olunca dört işçi de o günü geçirdiklerine sevinerek evlerine döndüler. Seslerin gürültüsünden uyanan ana esneyerek güler yüzle kulübeden dışarı çıktı. Dostça bakışlarıyla dördünü de ayrı ayrı süzdükten sonra, "Siz çalıştınız," dedi. "Ben de kibar kadınlar gibi uyudum." Rubin atıldı. "Bu kadının zararı yok, aldırmayınız." Şimdi halinde gündüzünkinden daha çok düzgün bir hal vardı. Yorgunlukla gereksiz heyecanlar yok olmuştu. "Ignati, sen yemeği hazırla. Biz burada evin içinde nöbetle bakarız. bugün yiyeceğimizi içeceğimizi hazırlamak sırası Ignati dedi. Keşke bugün benim yerime başka birisi uğraşsaydı. Bununla birlikte yine işe koyuldu. Bir yandan söylenen sözleri dinliyor, öbür yandan ateş yakmak için odun topluyordu. Jefam Sofya'nın yanına oturarak, böyle konuklarla bulunmayı herkes ister dedi. Jacob ötede Ignati'ye yardım etmeyi önerdi. Dur ben sana yardım ederim. Kulübeye girdi. Elinde yuvarlak bir ekmekle çıkarak dilim dilim doğramaya başladı. Bu sırada Jefam mırıldanır gibi bir sesle, sus dedi, bir öksürük sesi geliyor. Rubin kulak kabarttı. Evet odur. Sonra Sofya'ya dönerek açıkladı. Göründe anlayın. Ah elimden gelse de onu kente götürsem. Herkesin görebileceği alanlarda insanlara göstersem. Sonra o anlatsa da herkes dinlese. O her zaman aynı şeyi yeniler durur. Şu koşulla ki çevredekiler hep dinlemeli. Akşamın sessizliğiyle karanlığı gittikçe artıyor, sesler daha güzel bir uyum ile titriyordu. Sofya ile Pelage garip bir çekingenlik içinde gelen köylüleri izliyorlardı. O aralık ormanın içinden uzun boylu, belki iki kat olmuş bir adam çıktı. Bütün gücüyle bastona dayanarak yürüyor, kısık kısık soluk alışları uzaktan duyuluyordu. Jacob onu görünce bağırdı, işte Savoni geliyor. Öksürükler içinde sarsıla sarsıla gelen Savoni yanlarında durarak, evet geldim. Arkasından topuklarına dek düşen eski bir pardüsü vardı. Yuvarlak, buruşuk şapkasının altından sarımtırak, sert saçları cıvız bir demet gibi dışarı fırlamıştı. Kemikli solgun yüzünü kumral bir saka örtüyor, ağzı açık duruyordu. Derin birer çukur içine batmış gözleri, sanki karanlık mağaraların derinliklerinden geliyormuş gibi sıtmalı bir parıltıyla parlıyordu. Rubin, Sofya ile birbirlerine tanıştırdıktan sonra yeni gelen dedi ki,
ayrım sonu.